Ayrım 44.
Türklerin yaşadığı Osmanlı toplumu bu gelişmenin dışında kalmıştır. Türkler 1100 yıldan fazla bir süre İslam uygarlığının içinde yaşadıkları için Batı uygarlığının her zaman dışında kalmıştır. Ne var ki Cumhuriyet rejimi kurulduktan sonra Türkler Batı'nın temsil ettiği akılcı ve bilimci dünya görüşüne yönelmişlerdir. Atatürk'ün devrimleriyle beraber Türkiye'de akılcı devlet felsefesiyle Roma hukuku genel olarak benimsenmiştir. Böylece ilk kez bir İslam ülkesinde Roma hukuku genel olarak benimsenmiş ve buna dayanan çağdaş laik hukuk sistemi kurulmaktadır. Laik devlet ve hukuk sistemini benimseyen Türklerin çağdaş dünya ile bütünleşebilmesi için hiçbir engel kalmamışken Batı dünyasının sürekli olarak Müslümanlığı sorgulaması ve bunu bir sorun olarak ortaya sürmesi iyi niyetten yoksun bir tutumun göstergesidir. Güvenlik ve ekonomi gibi nedenlerle Türkiye'yi kendi yanlarında görmek isteyen batılı devletler, diğer konularda Türkiye'yi her zaman batının dışında tutmak, Avrupa'dan atmak, yeniden Asya'ya sürmek çabasının da içerisinde olmuşlardır. Türklere karşı her zaman Rumların ve Ermenilerin Batı dünyasınca desteklenmesi, Anadolu'nun bir Rum ve Ermeni vatanı olduğu savının Batı sistemince benimsenmesi, Türklere karşı pek de dostça olmayan tutumlarının açık göstergesidir. Batı sisteminin bu olumsuz tutumlarına, emperyalizmin ve baskıya yönelen girişimlerine karşın Türkiye Cumhuriyeti'nin yolundan dönmesi söz konusu olmamış ve devletin kurucusu Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleme sürdürülmüştür. Gerektiğinde Batı'ya karşı batılı değerler benimsenmiş, gerektiğinde ise Batı sisteminin dayatmalarına, emperyalist baskılarına ve hegemonyacı tutumuna karşı çıkılabilmiştir. Türkler, tarihten gelen kişiliklerini koruyarak onurlu biçimde çağdaşlaşma kavgası verirken, Batı sisteminin zorladığı taklitçilik ve bağımlılık kültürel alanda yandaş bulamamıştır. Son yıllarda Türkiye'de yeniden ulusal kültür özlemlerinin öne çıkmasında, kendimize hedef olarak seçtiğimiz Batı uygarlığının büyük hatalarının rolü bulunmaktadır. Çağdaş anlamda karşılıklı alışveriş ve diyalog yerine bir kültür emperyalizmi ve beraberinde hegemonya getiren Batı dünyası, Türkiye gibi ülkelerde yeniden ulusal kültür özlemlerini kışkırtmıştır. Cumhuriyet yönetimi, yaratmaya çalıştığı kültürün temelde ulusal, cumhuriyetçi ve demokratik olmasına dikkat ediyordu. Ne var ki Batı'nın baskılarına karşı tepki oluşarak gelişen ulusal kültür arayışı ise daha çok günümüzde ırkçı ve Turancı çizgilerde gelişmekte ve Türk kültürünü girmiş olduğu çağdaş çizgiden geriye çekme tehlikesini içermektedir. Dinci akımlarla da işbirliği yaparak sentez arayışları gündeme gelmekte, ulusal kültür adına ümmet kültürü devreye sokulmak istenmektedir. Türk toplumu çağdaş dünya ile bütünleşirken kendi bünyesinde meydana gelen tepkileri ve karşı koymaları da hesaba katarak hareket edecektir. Cumhuriyetin demokrasi ile tamamlanması etkilerin ve tepkilerin bir arada değerlendirilmesini de göz önünde bulundurur. Her türlü eğilime demokratik hoşgörü içinde bakabilmek için Cumhuriyet Devleti'nin güçlü olması ve kendisini ortadan kaldırmak isteyen güçlere açık vermemesi zorunludur. Cumhuriyet ortadan kalkınca ne demokrasiden ne de çağdaşlaşmadan söz edebilmek olanaksızdır. Cumhuriyet bu açıdan hem demokrasinin hem de çağdaşlaşmanın güvence rejimidir. Elde edilen sonuçlar açısından bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti az zamanda birçok alanda başarılı olabilmiştir ama Cumhuriyet kültürü konusunda istenen hedefler elde edilememiştir. Bu durumda Cumhuriyete karşı olan güçlerin büyük rolleri bulunmaktadır. Günümüzde Cumhuriyet Devleti'ne düşen ülkede çağdaş ve demokratik bir senteze yönelen Cumhuriyet kültürünün oluşumuna katkıda bulunabilmektir. Güdüleyici olmadan, yol göstererek iç dinamiklere yardımcı olarak bu yolda başarı sağlanabilir. İçine sürüklenilen kimlik ve kültür bunalımından kurtulabilmenin çözümü ancak bu biçimde gerçekleşebilecektir. Siyasal çatışmalarda belirli merkezlerin Türkiye'nin içinde sürüklendiği bu kimlik ve kültür bunalımını kendi açılarından kullanabilmelerine izin verilmemelidir. Cumhuriyet Devleti'nin yerine oturtulabilmesi, siyasal çalkantılara karşı kendisini toplumla bütünleşerek koruyabilmesi de ancak böyle mümkün olacaktır. Atatürk döneminde başlatılan halkçı ve demokratik atılımlara kültür alanında günümüzde de gereksinme duyulmaktadır. Çağımızın hızlı gelişim temposunda Türkiye kimlik bunalımını çağdaş kültürel senteziyle aşarak daha önce planlarda yerini alabilmelidir. 2000 yılına doğru Türkiye Cumhuriyeti yıllardır gösterilen çabaların ürünlerini alabilmeli ve çağdaş uygarlık dünyası içinde hak ettiği yeri alabilmelidir. Cumhuriyet Devleti daha önce birçok zorluğu yenebildiği gibi bu sonucu da elde edebilmeli ve kültür savaşını da kazanabilmelidir. Mustafa Kemal'in söylediği gibi atılan adımlar atılacak adımların başlangıcıdır. Günümüzün yöneticilerine ve kadrolarına düşen görev, devlet kurucumuzun izinde yeni adımlar atarak onun yolunda ilerlemektir. Cumhuriyetimizin ulusal kültürü uygarlık kavramı üzerinde demokratik yöntemlerle oturtulacaktır. Demokrasiye geçişin beraberinde getirdiği yozlaşmalara ve geriye dönüş çabalarına izin vermeden Cumhuriyet Devleti kültür alanında da çağdaş ve ilerici tutumu sürdürecektir. 4. Cumhuriyetin gelişimi. Cumhuriyet düzeniyle beraber cumhuriyetçilik akımı da ülkemizde gelişmeler göstermiştir. Cumhuriyetçiliğin nasıl geliştiğini görebilmek için yarım yüzyılı geçen cumhuriyet denemesinin dönemlerini tek tek ele alarak incelemek gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamını başlıca 5 dönemde incelemek olanaklıdır. Öncelikle Atatürk dönemi önem taşımaktadır. Ondan sonra tarih sırasıyla tek parti dönemi, demokrasiye geçiş ve Demokrat Parti dönemi, 27 Mayıs ve sonrasıyla 12 Mart ve sonrası gelmektedir. Cumhuriyetin ilanına kadar cumhuriyeti kurmak amacıyla gelişen cumhuriyetçilik akımı, cumhuriyetin ilanından sonra cumhuriyet devletinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi biçiminde yeni aşamalar göstermiştir. Her dönem kendine özgü koşullar içinde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Buna göre cumhuriyetçilik akımının izlediği çizgiyi de değişen koşullara göre ele almak gerekmektedir. Atatürk'ün anlayışı ve ilkeleri açısından Türkiye'de cumhuriyetçilik akımının gelişme sürecini belirlemek, eğilim ve yönelimlerini saptayabilmek, cumhuriyet tarihinin dönem dönem ele alınması açısından zorunlu olmaktadır. Cumhuriyetin geldiği her dönem bir bakıma cumhuriyetçiliğin ulaştığı yeni bir aşama olmuştur. Dönemler ve aşamaları ayrı ayrı gördükten sonra genel bir değerlendirmeye yapılabilir ve böylece Türkiye'de cumhuriyet ve cumhuriyetçiliğin durumu saptanabilir. A. Atatürk dönemi. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan Atatürk dönemini başlıca iki bölüme ayırmak gerekir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden 1928'e kadar geçen 5 yıl, yeni rejimin ve devletin kuruluş döneminde bir yanda Osmanlı İmparatorluğu kalıntısı eski kurumlar yıkılırken, diğer yandan da Cumhuriyet rejiminin kurumlaşmasına çalışılmaktadır. Yani anayasa ve yasalarla Türkiye Cumhuriyeti biçimlendirilmekte ve yeni düzen kurulmaktadır. Aslında cumhuriyet yönetimi eski devlet ve kurumlarıyla kesin bir kopmanın anlatımıdır. Bir savaş dönemini izleyen yıllarda tarihin içinden gelenekleriyle gelen bir toplum biçimden çağ değişimi şoku ile karşılaşmaktadır. Orta çağdan çağdaş dünyaya açılmanın yolu olarak cumhuriyet düzeni ortaya çıkmaktadır. Düşmanı kovan, saltanatı yıkan cumhuriyetçi akım, başarılarını artık kurumlaştırmakta, kendi düzenini tüm engellere karşın kurmaktadır. Çöken imparatorluktan dayanak olabilecek hiçbir kurum ayakta kalmadığından zorunlu olarak her şeyin elde alınmasına ve gerekli kurumsal atılımların zaman yitirilmesinden tamamlanması durumuyla cumhuriyetçi kadro karşı karşıya kalmıştı. Bu durumda yapılabilecek tek şey vardı, her alanda seferberlik ilan etmek. Savaş sonrası yaratılan sivil seferberlik havası içinde ülkenin yeniden onarımı da bu kapsamın içine alınıyordu. Çağdaş dünya ülkeleriyle yarışa geçilmesi, yeni dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce yerini alabilmesi için kuruluşun öncelikle tamamlanması gerekiyordu. Daha sonra sıra çağdaşlaşma yolunda uygulamaya konacak ve öbür devrimlere gelecekti. Atatürk döneminin ikinci bölümü ilk kuruluş yıllarının sonuncusu olan 1928'de başlar ve onun ölümüne kadar sürer. Bu bölüm toplumsal ve siyasal devrimler bir anlamda da kuruluşun daha alt düzeylerde tamamlandığı ve geliştirildiği dönemdir. Diğer bir deyişle cumhuriyetin yerleştirilme, kökleştirilme yıllarıdır. Cumhuriyetin ilanı bir üst yönetici kadronun damgasını taşıdığından ve bir sınıf temeline dayanmadığından çok zor başarılmıştır. Toplumda belirli birikime dayanmayan siyasal eylemler dar bir çekirdek kadronun olağanüstü çabalarıyla sonuca varabilirler. varılan düzeyde oluşan toplumsal birikimlerin ve belirli kesimlerin sahip çıktığı eylemlerin çok daha kolay başarıya ulaştıkları görülebilmektedir. Toplumsal birikim ve kurumsal devletten yoksun bir ortamda yola çıkan cumhuriyetçi eylem zor koşullarda yönetici kadronun bilinçli savaşımıyla hedefine ulaşabilmiştir. O dönemin koşullarında Türk toplumundaki birikim ulusal kurtuluşun sağlanması yönündeydi ve toplumsal destek de bu amaçla sağlanıyordu. Ne zaman ki savaş başarıyla sonuçlandırılmış ve sıra yeni düzenin kurulmasına gelmiştir, o zaman öncü kadroya sağlanan desteklerin teker teker çekildiği, yıllarca birlikte savaşmış arkadaşların birbirlerini yalnız bıraktıkları ve Mustafa Kemal'in tek adam olarak cumhuriyete giden yolda ilerlediği, ulusunu cumhuriyet düzenine kavuşturduğu görülmüştür. Cumhuriyet Türk ulusuna bir toplumsal birikimin veya ciddi bir akımın değil, Atatürk'ün önderliğinde bilinçli bir kadronun armağanı olmuştur. Cumhuriyetin ilanı döneminde olduğu kadar kuruluş döneminde de Atatürk ve onun kadrosu tüm girişimleri toplum adına yürütmüş, sonuca ulaşmıştır. Bir bakıma o tek adamın kafasındaki çağdaş ışık, cumhuriyet yolunu aydınlatmış ve yönlendirmiştir. Sınıf temeline dayanmayan, ciddi siyasal akım biçiminde örgütlenmeyen cumhuriyetçilik, çağdaş dünya ile ilişki kurmuş, ilerici ve aydın toplum kesimlerinin desteğiyle yaşama kazandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısı ve bu yapının dıştan etkilenerek doğal evrimini tamamlayamamışı, sınıfsal gelişmelere izin vermemiştir. Bu nedenle yeni kurulan devlet de bir sınıf devleti olmaktan uzak kalmış ve bürokratik güçlerde bağımsız bir çizgi izleyebilmiştir. Egemen bir sınıfsal yapıdan yoksunluk, asker, sivil, bürokratik güçleri ön plana çıkarmış, ulusal kurtuluş savaşında olduğu gibi yeni devletin oluşumunda da bu güçler topluma önderlik, yöneticilik yapmışlardır. Türkiye'de yenileşme düşüncesi imparatorluk döneminin savaş bozgunları sonunda doğmuştur. Avrupa ülkelerinin üstünlüklerinin süreklilik kazanması, çağdaş dünyaya açılma girişimlerinin başlangıcını meydana getirir. Devleti eski düzende yaşatabilmenin olanaksızlaştığı anlaşılınca, çağdaşlaşma ve batılılaşma çöküş ve gerilemeden kurtuluşun simgesi biçiminde Türkiye'de benimsenen yol olmuştur. Askerlikte teknolojide, devlet yönetiminde sürüp gelen modernleşme çabası istenilen sonucu vermeyince daha ileri yollar aranmıştır. Modernleşme çabalarını ulusalcılık akımı güçlendirmiştir. Dipnot 1. Selahattin Selek, Anadolu İhtilali, Burçak Yayın Evi, İstanbul 1968, sayfa 106-107. Osmanlı İmparatorluğu'nda benimsenmek zorunda kalınan cumhuriyet düzeni de yeterli olamamış, toplumda istenilen görüşümleri sağlayamamıştır. Meşrutiyet uygulamasının beklenenlerden uzak kalması ister istemez aydınları cumhuriyet düşüncesine sürüklemiştir. Bekletilenlerin ve arayışların cumhuriyetle beraber gerçekleşebileceği inanılmıştır. İlerici ve aydın kadroların cumhuriyet düşüncesine gelmeleri böylesine bir süreç sonunda olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunda bu sürecin başlangıç dönemlerinden kalma düşüncelerin yansıdığı görülmektedir. Geçmişten gelen düşüncelerin kurumlaşmada yönlendirici etkileri olmuştur. Atatürk, kendi inandığı ilkeler doğrultusunda cumhuriyeti kuruyordu. Anayasal düzenleme ile başlayan bu girişim adım adım geliştiriliyor, yeni yasalarla biçimleniyordu. Büyük sarsıntılar sonucunda yeni bir ideolojiye dayanan cumhuriyet devleti ortaya çıkarılıyordu. Kendi iç dinamiğine bırakıldığı zaman yüzlerce yıl sürüp gidecek olan geleneksel yapı temellerinden sarsılarak değişme yönü itiliyordu. Yüzyıllarca sürüp gelen yapısal çizgiyle ele alındığında, cumhuriyet dönemi ve devrimler son derece ilerici ve ilerletici kişiler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu etkinin verdiği hızla geri kalmış yapı zorunlu olarak yeni bir değişme dönemine girmektedir. Cumhuriyeti ve Kurtuluş Savaşı'nı izleyen ilk 5 yıl, toplumsal yapının kökten değişme zorlandığı bir dönemdir. Yeni düzenin ilanından hemen sonra yasalar kabul edilmiş, laik uygulamalar başlatılmış, dinsel ilişkiler denetim altına alınmış, tepkiler ve karşı devrimci eylemler bastırılmış, günlük yaşamın her alanında yenilikler uygulamaya konulmuş, sosyoekonomik yapı değişikliğinin bütün tohumları atılmıştır. Dipnot 2. Oya Sancar, Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi, Habora Kitabevi, İstanbul 1969, sayfa 68.